Ayrım 14. Paris ve Londra'da 5 parasız. George Orwell. Sayfa 179. 29. bölüm. Edbury'e giderken Paddy'ye borç alabileceğim bir arkadaşım olduğunu söyledim ve fıçıda bir gece daha geçirmektense doğrudan Londra'ya gitmeyi önerdim. Ama Paddy yakın zamanda Edbury fıçısında kalmamıştı ve berduşlara özgü bir sezişle bir gecelik bedava konaklamayı boşa harcamaya gönlü el vermiyordu. Londra'ya ertesi sabah gitmeyi kararlaştırdık. Ben de sadece yarım peni kalmıştı ama Paddy'de 2 şilin vardı ki bu ikimiz için bir gecelik konaklama ile birkaç fincan çaya yetiyordu. Edbury fıçısının Rompton'dakinden pek farkı yoktu. En kötü özelliği tütüne kapıda el konmasıydı. Sigara içerken yakalananların kapı dışarı edileceğine dair uyarılmıştık. Avareler yasasına göre berduşlar fıçıda sigara içmekten yargılanabiliyordu. Aslında her türlü bahaneyle yargılanabiliyorlardı ama yetkililer genelde zahmete girmemek adına kurallara uymayanları kapı dışarı etmekle yetiniyordu. Burada iş yaptırılmıyordu. Hücreler de görece rahat sayılırdı. Bir hücrede 2 kişi kalıyorduk. Bir yukarıda, bir aşağıda. Yani bir kişi tahtadan bir rafta, diğeri ise yerde, kirli ama haşeratsız hasırdan şilteler ve birçok battaniye ile. Yemek Rompton'daki ile aynıydı. Sadece sıcak çikolata yerine çay içtik. Berduş çavuşu kupasını kuşkusuz yasa dışı bir şekilde yarım peniye sattığından sabahleyin fazladan çay içebiliyorduk. Öğle yemeği olarak yanımıza bir parça ekmekle peynir verildi. Londra'ya vardığımızda pansiyonlar açılana kadar 8 saat oyalanmamız gerekti. İnsanların bazı şeyleri fark etmeyişi çok ilginç. Londra'da sayısız kez bulunmuşumdur ama yine de o güne dek Londra ile ilgili en korkunç şeyi oturmak için bile para harcamak gerektiği gerçeğini hiç fark etmemiştim. Paris'te paranız yoksa ve umumi alanda bir bank bulamıyorsanız kaldırıma oturuyordunuz. Londra'da kaldırıma oturmanın insanın başına neler açacağını Tanrı bilir. Herhalde hapse düşersiniz. Saat 4 olduğunda 5 saattir ayaktaydık ve tabanlarımızın sert taşlar yüzünden kıpkırmızı kesildiğini hissediyorduk. İstikakımızı fıçıdan ayrılır ayrılmaz yediğimizden açtık ve benim tütünüm bitmişti. Paddy yerden izmarit topladığından bu onun için o kadar önemli değildi. 2 kiliseye gitmeyi denedik ama kapıları kilitliydi. Sonra bir halk kütüphanesi denedik ama içeride hiç sandalye yoktu. Paddy son çare olarak Rowton evini, Lord Rowton tarafından işçilere kalacak temiz bir yer sunmak adına açılan pansiyon zinciri denememizi önerdi. Kurallara göre kimse 7'den önce içeri alınmıyordu ama belki dikkat çekmeden içeri girmeyi başarabilirdik. İhtişamlı kapıya yürüdük. Rowton evleri gerçekten de ihtişamlıdır ve gayet rahat bir edayla normal pansiyonerlermişiz gibi davranmaya çalışarak içeri yürüdük. Kapıda duran bir adam, anlaşılan yetkili konumundaki yüzü kemikli bir genç, anında önümüzü kesti. "Siz beyler, dün gece burada mı yattınız?" "Hayır." "O zaman S nokta nokta olun." Sözünü dinledik ve 2 saat daha sokak köşesinde durduk. Hiç hoş bir tecrübe değildi ama bana köşe başı serserisi deyimini kullanmamayı öğrettiği için en azından bir işe yaradı. Saat 6'da selamet ordusunun sığınağına gittik. Akşam 8'e kadar yatak ayıramıyorduk ve boş yer bulma garantisi yoktu ama bize birader diyen bir adam 2 çay parası ödememiz şartıyla bizi içeri aldı. Sığınağın ana salonu, temizliği ve boşluğu insanın üstüne gelen büyük beyaz duvarlı ahır gibi bir yerdi. Hiç ateş yoktu. Donuk donuk oturan, eli yüzü düzgün sayılabilecek 200 kişi uzun tahta sıralara sıkış tıkış doluşmuştu. 1-2 üniformalı subay, selamet ordusunda ordu rütbeleri kullanıldığından papazlarına subay, yöneticilerine ise general denir. Yukarı aşağı dolanıyordu. Duvarda General Booth'un resimleriyle yemek pişirmeyi, içki içmeyi, tükürmeyi, küfretmeyi, tartışmayı ve kumarı yasaklayan uyarılar vardı. Bu uyarılara örnek olarak işte kelimesi kelimesine not aldığım bir tanesi. Kumar ya da kağıt oynarken yakalananlar derhal kovulacak ve hiçbir takdirde içeri alınmayacaktır. Bu kişilerin tespit edilmesini sağlayacak bilgi iletenler mükafatlandırılacaktır. Yetkili subaylar bu pansiyonu menfur kumar günahından arındırabilmek için tüm pansiyonerlerin yardımını rica ediyor. Kumar ya da kağıt oynamak çok hoş bir deyim. Benim nazarımda bu selamet ordusu sığınakları temiz olmalarına rağmen normal pansiyonların en kötüsünden çok daha korkunç yerler. Buradaki insanların kimileri öyle çaresiz ki yakalıklarını rehineciye vermiş olmalarına rağmen hala büro işi arayan düzgün ama düşkün tipler. En azından temiz bir yer olan selamet ordusu sığınağına gelmek saygınlığa son kez tutunma çabaları. Yanımdaki masada iki tane yabancı vardı. Üstlerindeki paçavralara rağmen kibar takımından oldukları aşikardı. Sesli satranç oynuyor, hamlelerini yazmaya bile ihtiyaç duymuyorlardı. Biri kördü, uzun süredir yarım kron değerinde olan bir satranç tahtası almak için para biriktirdiğinden ama bir türlü başaramadığından bahsettiler. Orada burada işsiz katipler vardı, solgun ve huysuz. Toplaşan bir grubun arasında uzun boylu, zayıf, beti benzi iyice atmış bir genç heyecanlı heyecanlı konuşuyordu. Yumruğunu masaya yapıştırıp tuhaf, hezeyanlı bir eda ile böbürlendi. Subaylar duyamayacak kadar uzaklaşınca hayret verici hakaretler sıralamaya başladı. Bakın ne diyeceğim çocuklar, o işi yarın kapacağım. Ben o dizlerinin üstüne çöken eziklerden değilim. Kendi başımın çaresine bakarım. Şuna bak, şuradakine bak. Tanrı verir, bugüne kadar bana bir bok vermiş değil. Benim o nokta nokta Tanrı'ya bir gün güvendiğim görülmemiştir. Siz bana bırakın çocuklar, ben o işi kapacağım. Vesaire vesaire, onu izledim. Hiddetli, heyecanlı konuşma biçimi beni afallatmıştı. İsterik ya da belki biraz sarhoş görünüyordu. Bir saat sonra ana salondan ayrı bir yerde okuma odası olarak düşünülmüş küçük bir odaya girdim. İçinde ne kitap ne de gazete olduğundan buraya çok az pansiyoner geliyordu. Kapıyı açarken genç katibi içeride tek başına gördüm. Dizlerinin üstüne çökmüş dua ediyordu. Kapıyı tekrar kapatmadan önce yüzünü görme fırsatım oldu. Istırap içindeydi. Bir anda yüz ifadesinden açlık çektiğini fark ettim. Yatak ücreti adam başı 8 peniydi. Pedi ile geri kalan 5 penimizi barda harcadık. Burada yemek ucuzdu ama bazı normal pansiyonlardaki kadar ucuz değil. Görünüşe göre çay, çay tozundan yapılmıştı. Tahminimce selamet ordusu bağış olarak almıştı çayı ama fincanını 3,5 peniye satıyordu. İğrenç bir tadı vardı. Saat 10'da bir subay salon boyunca yürüyüp düdük çaldı. Herkes anında ayağa kalktı. Bu ne demek dedim Pedi'ye hayretler içinde. Yatağa gitme vakti anlamına geliyor. Oyalanmak da yok ha. 200 adımın 200'ü de subayların kumandası altında kuzu kuzu yataklarına gitti. Yatakhane kışlayı andıran büyük bir çatı katı odasıydı. İçinde 60-70 yatak vardı. Yataklar temizdi ve rahat sayılırdı ama çok dar ve birbirine fazla yakındı. Öyle ki insanın soluğu doğrudan komşusunun yüzüne vuruyordu. Işıklar kapatıldıktan sonra sigara içilmediğinden ve konuşulmadığından emin olmak için iki subay odada kalıyordu. Pedi ile benim gözümüze zerre uyku girmedi çünkü yakınlarımızdaki adamlardan birinin sinirsel bir rahatsızlığı, belki savaş bunalımı vardı ve durup durup pip diye bağırıyordu. Küçük bir klakson sesi gibi yüksek, irkiltici ve bir sesti. Ne zaman duyulacağı belli değildi ve uykuya dalmayı imkansızlaştırıyordu. Anlaşılan Pip, diğerleri adama bu adı takmıştı, sığınakta sık sık kalıyordu. Kuşkusuz her gece 10 ya da 20 kişiyi uykusundan ediyordu. Bu pansiyonlarda olduğu gibi sürü halinde toplanınca insanı uyutmayan şeylerin bir örneğiydi. Saat 7'de bir başka düdük çalındı ve subaylar odada dolaşıp hemen kalkmayanları sarsmaya başladı. O günden bu yana çeşitli selamet ordusu sığınaklarında kaldım. Ve evden eve farklılıklar bulunsa da bu yarı askeri disiplinin hepsinde mevcut olduğunu gördüm. Selamet ordusu evlerinin ucuz oldukları yadsınamaz ama bana göre biraz fazla düşkünler evini andırıyor. Bazılarında haftada bir iki kere zorunlu ibadet bile var. Pansiyonerler katılmazlarsa evden kovuluyorlar. Gerçek şu ki Selamet Ordusu kendini bir hayır kuruluşu olarak görmeye çok alışmış ve ortalığı buram buram hayırseverlik korkutmadan pansiyon bile işletemiyor. Onda beynim bürosunun gidip bir sterlin borç istedim. Bana 2 sterlin verip ihtiyaç duyunca gelmemi söyledi. Böylece Pedi ile en az bir hafta para sıkıntısı yaşamayacaktık. Günü Trafalgar Meydanı'nda aylaklık ederek geçirdik. Pedi'nin bir arkadaşını aradık ama adam gelmedi. Akşam da Strand'ın yakınlarında bir arka sokaktaki pansiyona gittik. Ücreti 11 peniydi ama karanlık, pis kokulu bir yerdi ve oğlanların uğrak yeri olarak adı çıkmıştı. Aşağı katta karanlık mutfakta diğer pansiyonerler tarafından görmezden gelinen 3 tane ne idüğü belirsiz genç, üstlerinde şık sayılabilecek mavi takımlarla herkesten ayrı bir sıraya oturmuştu. Bunlar herhalde oğlanlardı. Paris'teki apaçlara benziyorlardı. Sadece favorileri yoktu. Ateşin önünde tepeden tırnağa giyinik bir adam ve anadan üryan bir adam pazarlık yapıyordu. Gazete satıcısıydılar. Giyinik adam çıplak adama giysilerini satıyordu. Şöyle dedi: "Al bakalım, görüp görebileceğin en kaliteli giysiler bunlar. Palto yarım kron, pantolon 2 şilin, botlar 1 şilin 6 peni, kasket ile atkı da 1 şilin. Etti mi sana 7 şilin? Amma yüksek attın. Palto için 1 şilin 6 peni, pantolona 1 şilin, geri kalanlar için de 2 şilin veririm. Etti 4 şilin 6 peni. Hepsini 5 şilin 6 peniye al müdürüm." "Anlaştık, hadi çıkar bakalım. Akşam baskısını satmaya koyulmam lazım." Giyinik adam üstündekileri çıkardı ve 3 dakika içinde konumları değişti. Çıplak adam giyinikti, diğeri ise Daily Mail'in bir sayfasını beline sarmıştı. Yatakhane karanlık ve ıkış tıkıştı. İçeride 15 yatak vardı. Havaya berbat bir sıcak sidik kokusu hakimdi. Öyle korkunçtu ki insan başta ciğerlerini tamamen doldurmamak için kesik kesik nefes almaya çalışıyordu. Ben yatakta uzanırken karanlığın içinden birden bir adam beliriverdi. Üzerime eğilip eğitimli, yarı sarhoş sesle bir şeyler gevelemeye başladı. Eski bir okullu çocuk ha, Pedi ile konuşurken duymuştu. Burada eski okullulara pek rastlanmaz. Ben de eski Eton'luyum. Bilirsin ya, 20 yıldır bu hava yüzünden falan filan Eton'un kürek yarışı şarkısını titrek ama yine de ahenkli bir sesle söylemeye başladı. Tam kürek çekme havası ve saman hasadı. "Kesin şu gürültüyü," diye bağırdı birkaç pansiyoner. "Aşağılık tipler," dedi eski Eton'lu. "Çok aşağılık tipler. Sen ve benim gibiler için komik bir yer burası değil mi? Bana arkadaşlarım ne diyor biliyor musun? Me, sen artık iflah olmazsın diyorlar." "Doğruya doğru. Ben iflah olmam. Sosyal konumum düştü. Buradaki i nokta noktalar gibi değil. Onların konumları isteseler de düşemez. Biz düşenler birbirimizi biraz kollamalıyız. Yüzümüz hala genç kalacak." Eton, kürek yarışı şarkısının bir dizesi. "Sana bir içki ikram edebilir miyim?" Bir şişe vişne konyağı çıkardı. Aynı anda da dengesini kaybedip paldır küldür bacaklarımın üstüne düştü. O sırada soyunmakta olan Pedi adamı kaldırdı. "Hadi yatağına seni aptal kart. K nokta nokta." Eski Eton'u yalpalaya yalpalaya yatağına yürüdü. Ve giysilerini, hatta botlarını bile çıkarmadan çarşafın altına girdi. Gece boyunca birkaç kez "Me, sen artık iflah olmazsın," diye mırıldandığını duydum. Sanki bu laf hoşuna gidiyordu. Sabahleyin tüm giysileri üstünde şişeye sarılmış uyuyordu. 50 yaşlarında bir adamdı. Kibar görünümlü, yıpranmış bir suratı vardı ve tuhaftır, oldukça modaya uygun giyinmişti. Kaliteli rugan ayakkabılarının o pis yataktan sarktığını görmek çok acayipti. Vişne konyağının da kuşkusuz 15 günlük konaklama ücreti edeceğini düşündüm. Demek ki çok da darda değildi. Belki de oğlan arayışıyla böyle pansiyonlara uğruyordu. Yatakların arasında en fazla yarım metre vardı. Gece yarısına doğru uyandığımda yanımdaki adamın yastığımın altından paramı çalmaya çalıştığını fark ettim. Uyuyor numarası yaparak elini yastığımın altına bir fare kadar usulca uzatıyordu. Sabahleyin kambur olduğunu gördüm. Maymunlarınki gibi uzun kolları vardı. Pedi'ye hırsızlık teşebbüsünü anlattım. Gülerek şöyle dedi. Tanrım, insan böyle şeylere alışıyor. Bu pansiyonlar hırsız dolu. Kimi evlerde paranı korumanın tek yolu giyinik yatmak. Bir keresinde sakat bir adamın tahta bacağını çalmışlardı. Bir keresinde de bir adamın, 90 kiloluk bir tipti, pansiyona 4 sterlin 10 şilinle geldiğini gördüm. Parayı döşeğinin altına koyup, şimdi demişti, bu paraya dokunmak isteyenin beni çiğnemesi gerekecek. Ama adamı yine de soydular. Sabah yerde uyandı. 4 kişi döşeği köşelerinden tutup tüy gibi kaldırmıştı. Adam 4 sterlin 10 şilinini bir daha göremedi. 30. Bölüm. Ertesi sabah Pedi'nin arkadaşını tekrar aramaya başladık. Adı Bozo'ydu ve bir çizimciydi. Yani bir kaldırım ressamı. Pedi'nin hayatında adreslere yer yoktu ama Bozo'yu Lambert'te bulabileceğini tahmin ediyordu. Sonunda onu Emkamp'te Waterloo Köprüsü yakınlarında yerleştiği yerde bulduk. Bir kutu tebeşirle kaldırıma diz çökmüş bir penilik defterden Winston Churchill'in resmini yere kopyalıyordu. Güzel benzetmişti. Bozo ufak tefek, koyu tenli, karga burunlu bir adamdı. Kıvırcık uzunca saçları vardı. Sağ bacağı korkunç bir şekilde eğriydi. Ayağı topuğundan ileri doğru bükülüyor ve ürkütücü görünüyordu. Yahudilere benziyor ama Yahudi olduğunu şiddetle reddediyordu. Karga burnuna Romalı burnu diyordu ve Roma imparatorlarından birine sanırım Vespasianus'a olan benzerliğiyle övünüyordu. Bozo'nun tuhaf bir konuşma biçimi vardı. Cockney, Londra'nın işçi sınıfına verilen at. Aksanına benzese de gayet akıcı bir biçimde konuşuyor ve kendini güzel ifade ediyordu. İyi kitaplar okumuş ama dil bilgisini düzeltme zahmetine girmemişti sanki. Pedi ile bir süre Emkamp'te kalıp sohbet ettik. Bozo bize kaldırım sanatçılığını anlattı. Söylediklerini aşağı yukarı onun ağzından aktarıyorum. Ben ciddi çizimci denilen kişilerdenim. Diğerleri gibi kara tahta tebeşiriyle çizmiyorum. Ressamların kullandıklarıyla aynı gerçek boyaları kullanıyorum. Çok da pahalılar, özellikle de kırmızılar. Uzun bir günde 5 şilinlik, geri kalan günlerde ise en az 2 şilinlik boya kullanıyorum. Kaldırım sanatçıları boyalarını toz halinde alıp sütle tebeşire dönüştürüyor. Benim uzmanlık alanım karikatürler, bilirsiniz ya, siyaset, kriket falan filan. Bak, bana defterini gösterdi. İşte tüm siyaset adamlarının gazetelerden kopyaladığım resimleri. Örneğin, bütçe zamanında Winston'ı üstünde borç yazan bir filden kaçmaya çalışırken çizip altına "Borçtan kurtulabilecek mi?" yazdım. Anladınız değil mi? Tüm partilerle ilgili karikatür çizilebilir ama sosyalizm yanlısı hiçbir şey yazmamalı. Çünkü polis müsamaha göstermiyor. Bir keresinde üstünde sermaye yazan bir boğa yılanını üstünde emek yazan bir tavşanı yutarken resmetmiştim. Aynasız yanıma geldi ve çizimi görünce "Şunu ikiletmeden sil," dedi. Silmek zorunda kaldım. Aynasızların bizi aylak gerekçesiyle kovma hakkı var. O yüzden onlara ters yanıt vermeye gelmiyor. Bozo'ya kaldırım sanatçılığından ne kazanıldığını sordum. Şöyle dedi. Yılın bu zamanında yağmur yağmadığında cuma ile pazar arasında yaklaşık 3 sterlin kazanıyorum. İnsanlar maaşlarını cumaları aldığı için. Yağmurda çalışamıyorum. Boyalar hemen akıyor. Yıl geneline vurursak haftada yaklaşık 1 sterlin kazanıyorumdur. Çünkü kışın pek iş olmuyor. Kürek yarışı, Oxford ile Cambridge Üniversitelerinin kürek çekme kulüplerinin her yıl Thames nehrinde yaptığı yarış ve kupa finali günü 4 sterlin kadar kazandığım oluyor. Ama parayı onlardan zorla almak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Öylece oturup onları izlersen metelik alamazsın. Normal parsa bağış yarım peni, ama biraz küstahça laf atmazsan onu bile alamazsın. Attığın lafa bir kez cevap yetiştirdikten sonra parsa vermezlerse utanıyorlar. En güzeli resmini sürekli değiştirmek. Çünkü o zaman durup çizmeni istiyorlar. Sorun şu ki herifler sen şapkayla arkanı döner dönmez dağılıyorlar. Bu işte kesin bir kelleci, yardımcı lazım. Sen işine bakıyor, seni izleyecek bir kalabalık topluyorsun. O sırada kelleci çaktırmadan arkalarından geliyor. Kelleci olduğunu bilmiyorlar. Sonra bir anda kasketini çıkarıyor ve adamları kapana kıstırmış oluyorsun. Gerçek kibarlardan hiç parsa koparamazsın. Çoğu perişan haldekilerden ve yabancılardan gelir. Japonlardan, zencilerden falan 6 peni bile almışlığım var. Kimse İngilizler kadar cimri olamaz. Hatırlaman gereken bir başka nokta da paranı gizli tutman gerektiği. Belki şapkanın içinde duran bir peni hariç. İnsanlar zaten 1-2 şilin kazanmış olduğunu görünce hiçbir şey vermiyorlar. Bozo, Embankent'teki diğer çizimcileri müthiş hor görüyordu. Onlara balık sürüsü diyordu. O sırada Embankent'te neredeyse 20 metrede bir çizimci vardı. 20 metre aralarında olması gerektiğini kararlaştırdıkları asgari mesafeydi. Bozo hor gören bir tavırla 45 metre ötede duran beyaz sakallı yaşlı bir çizimciyi işaret etti. Şu budala ihtiyarı görüyor musun? 10 gündür aynı resmi yapıyor. Adını sadık bir dost koymuş. Bir çocuğu sudan çıkaran bir köpeğin resmi. Salak pezevenk 10 yaşındaki çocuk kadar bile çizim yapamıyor. Sadece o resmi ezberlemiş. Yap bozun çözümünü ezberlemek gibi. Buralarda öyle tipler çok. Bazen gelip fikirlerimi çalıyorlar ama umurumda değil. Aptal P nokta noktalar kuş beyinli olduklarından ben onlardan hep öndeyim. Karikatürün püf noktası güncel olmaktır. Bir keresinde bir çocuğun kafası Chelsea Köprüsü'nün parmaklıklarına sıkışmıştı. Bunu duymaya göreyim. Adamlar çocuğun kafasını parmaklıklardan çıkartamadan karikatürüm kaldırımdaydı. Çok hızlıyımdır. Bozo ilginç bir adama benziyordu. Onunla daha çok görüşmek istiyordum. Paddy ile beni nehrin güneyindeki bir pansiyona götürme sözü verdiğinden o gece kendisiyle buluşmak için Embankent'e gittim. Bozo kaldırımdaki resimlerini silmiş kazancını sayıyordu. Yaklaşık 16 şilindi. Bunun 12-13'ünün kar olduğunu söyledi. Lambeth'e yürüdük. Bozo ağır ağır topallıyordu. Yengeç yürüyüşünü andıran acayip bir yürüyüşü vardı. Hafif yan dönüyor, ezik ayağını arkadan sürüklüyordu. İki elinde birer sopa taşıyor, boya kutusunu omzuna asıyordu. Köprüyü geçerken dinlenmek için girintilerden birinde durdu. Bir iki dakika sessiz kaldı, yıldızlara baktığını fark ettim şaşkınlık içinde. Koluma dokunup sopasıyla gökyüzünü gösterdi. Şu Aldebaran'a baksana. Şu renge bir bak. Bir kocaman bir kan portakalı gibi. Resim galerisinde dolaşan bir eleştirmenmiş gibi konuşuyordu. Hayretler içinde kalmıştım. Aldebaran'ı bilmediğimi itiraf ettim. Hatta yıldızların farklı renklerde olduğuna bugüne dek hiç dikkat etmemiştim. Bozo bana astronomiyle ilgili basit bilgiler vermeye, temel takım yıldızlarını göstermeye başladı. Cehaletim onu kaygılandırmıştı sanki. Şaşkın şaşkın şöyle dedim. Yıldızlarla ilgili çok şey biliyor gibisin. Çok değil, biraz biliyorum ama. Kraliyet astronomundan meteorlarla ilgili yazılarım için 2 teşekkür mektubu aldım. Ara sıra geceleri çıkıp meteorları gözlüyorum. Yıldız gösterisi bedava. Gözlerini kullanmak için paraya gerek yok. Ne güzel bir fikir. Bu daha önce hiç aklıma gelmemişti. Bir şeylerle ilgilenmek lazım. İnsan sokağa düştü diye çayla iki dilimden başka bir şey düşünemeyecek değil ya. Ama böyle bir hayat sürerken bir şeylerle, yıldızlar gibi bir şeylerle ilgilenmek zor olmuyor mu? Çizimcilik yaparken mi demek istiyorsun? Yo. İnsanı alıklaştırmak zorunda değil. Dönüştürmesine izin vermezsen tabii. Çoğu kişinin üstünde böyle bir etkisi var gibi. Elbette. Pedi'ye baksana. Çay içip duran otlakçının teki ancak izmarit toplamayı becerir. Çoğu bu yolda gidiyor. Onları küçümsüyorum. Ama insan böyle olmak zorunda değil. Biraz eğitimin varsa hayatının sonuna kadar sokaklarda yaşasan da fark etmez. Benim gördüğümse tam aksi, dedim. Bana öyle geliyor ki insan elinden parası alındığı andan itibaren beceriksizin tekine dönüşüyor. Yo, öyle olmak zorunda değil. Eğer yeterince istersen, zengin de olsan, fakir de olsan aynı hayatı yaşayabilirsin. Kitaplarını ve fikirlerini koruyabilirsin. Sadece kendi kendine, burada alnına vurdu, özgür bir adamım demen lazım. O zaman sorun kalmaz. Bozo benzer konulardan dem vurmayı sürdürdü. Onu ilgiyle dinledim. Son derece sıra dışı bir çizimciye benziyordu. Ayrıca yoksulluğun bir fark yaratmadığını savunan, bugüne dek gördüğüm ilk kişiydi. İleriki günlerde onunla epey vakit geçirdim. Çünkü yağmur yağdığından çalışamıyordu. Bana hayatını anlattı. İlginç bir hikayesi vardı. İflas etmiş bir kitapçının oğluydu. 18 yaşında boyacılık yapmaya başlamış, sonra savaş sırasında 3 yıl Fransa ve Hindistan'da askerlik yapmıştı. Savaştan sonra Paris'te boyacı olarak iş bulmuş, birkaç yıl orada kalmıştı. Fransa ona İngiltere'den daha iyi gelmişti. İngilizlerden hiç haz etmiyordu. Paris'te işleri yolunda gidiyor, para biriktiriyordu. Ayrıca Fransız bir kızla nişanlanmıştı. Kız bir gün otobüsün altında kalıp ölmüştü. Bozo bir hafta hiç durmadan içmiş, sonra eli ayağı titrer bir halde işe dönmüştü. Aynı sabah üzerinde çalıştığı iskeleden düşmüş ve sağ ayağı pelte gibi ezilmişti. Nedense tazminat olarak sadece 60 sterlin almıştı. İngiltere'ye dönmüş, parasını iş ararken harcamış, Midlesex sokağında tezgahtan kitap satmaya çalışmış, sonra bir tepsiden oyuncak satmaya çalışmış, nihayet çizimci olmuştu. O gün bugündür kıt kanaat geçiniyor, kışları yarı aç kalıyor, çoğunlukla iğneli fıçılarda ya da Embankent'te yatıyordu. Onu tanıdığım sırada yegane mal varlığı üstündeki giysiler, çizim eşyaları ve birkaç kitaptı. Giysileri her zamanki dilenci paçavralarından oluşuyordu ama yakalık ve kravatını gururla takıyordu. Bir iki yıllık yakalığı sürekli boyun kısmından açılıyordu. Bozo, yakalığı gömleğinin kuyruğundan kestiği parçalarla yamadığından gömleğinde neredeyse hiç kuyruk kalmamıştı. Yaralı bacağının durumu gittikçe kötüleşiyordu. Muhtemelen kesilmesi gerekecekti. Dizlerinin derisi de taşların üstünde diz çökmekten bot tabanı kadar kalınlaşmıştı. İstikbalinin dilencilik ve nihayet düşkünler evine ölüm olduğu aşikardı. Tüm bunlara rağmen ne korku, ne pişmanlık, ne utanç, ne de kendine acıma duyuyordu. Durumuyla yüzleşmiş, kendine bir hayat felsefesi belirlemişti. Dediğine göre dilenci olmak onun suçu değildi ve bu konuda ne vicdan azabı duyacaktı ne de durumunun canını sıkmasına müsaade edecekti. Topluma düşmandı. Fırsatını yakalasa suç işlemeye hazırdı. Tutumlu davranmayı prensip olarak karşıydı. Yazları hiç para biriktirmez, kadınları umursamadığı için de gelirinin fazlasını içkiye yatırırdı. Kış geldiğinde cebinde 5 kuruş kalmamışsa o zaman toplumun ona bakması gerekiyordu. Yardım kuruluşlarından koparabileceği her şeyi koparmaya hazırdı. Yeter ki teşekkür etmesi beklenmesin. Ama çörek karşılığı okunan ihaleler boğazında yumru yaptığı için dini yardım kuruluşlarından kaçınıyordu. Gurur meselesi yaptığı başka çeşitli mevzular da vardı. Örneğin hayatında asla açlık çektiği zamanlarda bile yerden bir izmarit almamış olmakla övünürdü. Kendini sıradan dilencilerden bir sınıf üste görüyordu. Dediğine göre onlar minnet duyma saygınlığını göstermekten bile aciz, sefil yaratıklardı. Çat pat Fransızca konuşabiliyordu. Zola'nın bir takım romanlarını Shakespeare'in tüm oyunlarını, Gulliver'in seyahatlerini ve birkaç deneme okumuştu. Maceralarını akılda kalıcı kelimelerle anlatabiliyordu. Söz gelimi cenazelerden konuşurken bana şöyle demişti. Bir cesedin yakılışını gördün mü hiç? Ben gördüm, Hindistan'da. Adamı ateşe koydular ve bir dakika sonra aklım başımdan gitti. Çünkü adam tekmeler savurmaya başladı. Sadece sıcak yüzünden kasları kasılıyordu. Yine de yüreğim ağzıma geldi. Öyle sıcak kömürlerin üstünde ringa balığı misali kıvranıp durdu. Sonra midesi 50 metre öteden duyulacak yükseklikte bir güm sesiyle patladı. Ceset yakma olayından beni iyice soğuttu. Ya da bir başka örnek, kazasından bahsederken. Doktor bana, bir ayağının üstüne düşmüşsün azizim. İki ayağının üstüne düşmediğin için çok şanslısın, diyor. Çünkü iki ayağının üstüne düşseydin kahrolası bir akordeon gibi katlanırdın ve kalça kemiğin kulaklarından çıkardı. Bu ifadenin doktora değil de Bozo'ya ait olduğu aşikardı. Çok güzel ifadeler kullanıyordu. Zihnini sağlam ve zinde tutmayı başarmıştı. Bu yüzden hiçbir şey onu yoksulluğa yenik düşüremezdi. Perişan olabilirdi, üşüyebilirdi, hatta aç bile kalabilirdi ama okuyabildiği, düşünebildiği ve meteorları gözlemleyebildiği sürece, dediği gibi, kendi beyninin içinde özgürdü. Kindarlaştırılmış bir ateistti. Tanrı'ya inanmamaktan ziyade Tanrı'dan şahsen haz etmeyen türden bir ateist. Ve insanlık halinin hiçbir zaman düzelmeyeceğini düşünmek ona keyif veriyordu. Dediğine göre bazen Emba kentte uyurken Mars'a ya da Jüpiter'e bakıp orada da muhtemelen Emba kentteki gibi uyuyanlar bulunduğunu düşünmek onu avutuyordu. Bu konuda ilginç bir teorisi vardı. Dediğine göre dünya üzerindeki yaşam şartları zordu. Çünkü gezegen var olmanın temel ihtiyaçları konusunda noksandı. Mars, soğuk havası ve kısıtlı suyuyla kuşkusuz çok daha noksandı ve karşılığında orada yaşam şartları daha zordu. Dünyada 6 peni çalınca sadece hapse giriyordunuz ama Mars'ta muhtemelen diri diri haşlanırdınız. Neden bilmem, bu fikir Bozo'yu neşelendiriyordu. Nevi şahsına münhasır bir adamdı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 194.